Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda eskiden İstanbul'da yaygın olarak kullanılan atasözlerinden bazı örnekler verecek, ardından Orhan Okay'ın ve Evliya Çelebi'nin İstanbul'un mesire yerlerine dair kaydettiklerini nakledeceğiz. Daha sonra da Samiha Ayverdi'nin Beyoğlu ilçesi hakkındaki kanaatlerine ve tespitlerine kulak vereceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Malum atasözleri ve deyimler bir milletin yüzyıllar içerisinde edindiği tecrübeleri kısa ve veciz ifadelerle geçmişten günümüze taşırlar. Üzerinde dakikalarca hatta saatlerce konuşularak anlatılabilecek nice husus atasözlerinde, deyimlerde tek bir cümleyle özetleniverir. Halk bilimi anlamına gelen folklor, atasözlerini ve deyimleri de derler, toparlar, tasnif eder, inceler. Programımızın bu giriş bölümünde Mehmet Halit Bayrı'nın İstanbul Folkloru isimli kitabından bazı iktibaslar yapacağız. Eski İstanbul'da malum her ırktan, her dinden, her renkten insan bulunur, dolayısıyla da bir kültür harmanı oluşurdu. Bu sebeple İstanbul'da kullanılan atasözleri ve deyimler şüphesiz daha pek çok şehirde de kullanılan ifadelerdi. Şimdi kitabın Edebiyat Folkloru başlıklı kısmında yer alan İstanbul'da kullanılan atasözlerinden bazılarını aktaracağız. Bir seçme yaparken herkesçe ve çok bilinen atasözlerini değil, aralarında az bilinen ve dikkat çekenleri tercih ettik. İşte eskiden İstanbul'da yaygın olarak kullanılan atasözlerinden bazıları. Aç doymam, tok acıkmam sanır. Açılan solar, ağlayan güler. Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Aldattım diyen aldanır. Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. Arif anlar, sağır dinler. Av avlandı, tav tavlandı, deli uslandı, horoz evlendi, komşu tellendi. Bana benden olur her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. Ayasofya'da dilenir, Sultanahmet'te zekat verir. Bizim tavuk bir yumurta yumurtlar, yedi mahalle duyar, elin kısra küheylan doğurur, hiç sesi çıkmaz. Çömlek hesabına bakılırsa ayın 45'i. Debba beğendiği deriyi yerden yere vurur. Dedesi koruk yemiş, torununun dişi kamaşmış. Deli sarhoştan korkar. Deve boynu zararken iki kulaktan olur. Deve 40 yıl Mekke'ye gitse hacı olmaz. Düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz. Erkek aslan aslan da dişi aslan değil mi? Eşek bile makamla anırır. Eşekten doğma katır, ne gönül bilir ne hatır. Hanım kırarsa kaza, hizmetçi kırarsa kabahat. Hastaya yatak mı sorulur? Hatır için çiğ tavuk yenilir. Herkesin yorulduğu yerde han yapılmaz. Hım hım ile burunsuz, birbirinden uğursuz. İki kamçı bir kuyruk, herkes başına buyruk. İmam evinde aş, ölü gözünde yaş aranmaz. İnersin gönül, inersin. Attan eşeğe binersin. İşin yoksa şahit, borcun yoksa kefil ol. İşkilli pazar, mideyi bozar. İyi yalan bu yalan, deveyi yuttu bir yılan. Kabahatin büyüğü, küçüğün. Kan kustuktan sonra altın leğeni neyleyim? Karpuz kesmekle yürek soğumaz. Kavgada kılınç ödünç verilmez. Keçinin de sakalı var. Kedi yavrusunu yiyeceği zaman sıçana benzer dermiş. Kele köseden imdat olur mu? Keskin zeka keramete kıç attırır. Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır. Kimse kimsenin kabrini doldurmaz. Kısmet ise gelir Hint'ten, Yemen'den, kısmet değil ise ne gelir elden? Kurttan çoban olmaz. Küçükler büyür, deliler uslanır. Laf havaya, kağıt torbaya. Lakırdısını bilmeyen çavuşlar, sönmemiş ateşi avuçlar. Lodos'un gözü yaşlıdır. Paran çoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol. Rüzgarlı havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. Sakın Nisan'ın beşinden, öküzü ayırır eşinden. Şahin sinek avlamaz. Tavuk bile su içerken göğe bakar. Terazi var, tartı var, her işin bir vakti var. Tok ağırlaması güçtür. Vücut kocar ama gönül kocamaz. Zenginin gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkar.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Eski İstanbul'u yaşamış, yaşı kemale ermiş büyüklerimizin anlattıkları İstanbul'a dair çok değerli vesikalardır. Zaman zaman yaptığımız gibi bugün de bunlardan bazılarını nakledeceğiz. Orhan Okay, Bir Başka İstanbul isimli kitabında yer alan Kırlar ve Mesireler başlıklı yazısında bu konuda hatıralarıyla birlikte şu bilgileri veriyor. Balat'taki evimizin karşısı kırlıktı. Yüksek istinat duvarları vaktiyle oralarda da evler bulunduğunun alametiydi. Kim bilir ne zaman, İstanbul'u ihtiyarlatan hangi yangınlarda yok olmuş, yerini böyle kırlara bırakmıştı. Belki de Bizans artıklarıydı. Çünkü evimizin tam karşısında tonoz kemerli kapısıyla şimdi bir Bizans yapısı olabileceğini düşündüğüm penceresiz, zindan gibi bir mahal bir arabacı tarafından ahır olarak kullanılıyordu. Karşımız dik bir tepeydi. Molla Aşkı'ya doğru tırmanırdı. Arada tahta fakat eskilikten kararmış bir baraka vardı. Burada çok fakir bir aile yaşardı. Keçi, tavuk beslerlerdi. Kadınları çamaşıra gider, bir yaşlı adam her gün sırtında bir ekmek torbasıyla eve dönerken yokuşun başında "Zerrin!" diye torununa seslenir, yalın ayak koşup gelen kızın sırtına torbayı koyardı. Sonra el ele tutuşur, ihtiyar için bitip tükenmez görünen yokuşu çıkarlardı. İhtiyar evlerden kuru ekmek toplardı, yani dilenciydi. Herhalde ayıp olmasın diye bizim mahallede dilenmez, uzak yerlere giderdi. Tepeye varınca genişçe bir düzlük uzanırdı. Hemen arkası o dik istinat duvarının oluşturduğu bir uçurumun kenarında yaşlı bir incir ağacı yuvarlanmamak için köklerini toprağın bulabildiği derinliklerine daldırmış, direnirdi. Bu ağacın altına oturdunuz mu, sol tarafta Haliç'in karşı kıyıları, Halıcıoğlu, Hasköy ve bomboş bir ok meydanı, beri tarafa doğru Fener Sırtları, Kırmızı Rum Mektebi, ufuk çizgisinde bizim evden de görünen camiler, minareler ve bütün bizim mahalle görünürdü. Kocaman üç katlı evimizin damı bile ne kadar aşağıda kalırdı. Bu düzlüğün gerisine doğru eski bir mezarlığa girip öbür tarafından pastırmacı yokuşuna çıkardık. Mezarlığın ortasında yaşlı ve epey yüksek bir servinin tepesinde yuva yapmış çaylak da çocukluğumuzda kaybettiğimiz kuşlardandır. Artık İstanbul göklerinde daireler çizerken çığlıklar atan çaylaklar yok. Tabii saatli marif takvimlerinde de çaylak fırtınası, çaylakların gelişi, çaylakların gidişi gibi günler yazılı değil. Tepe yükselmeye devam eder, en yukarıda da Bekir ve Hüsnü Beylerin köşk gibi evleri bulunurdu. Bütün buralar bizim oyun yerlerimizdi. O ihtiyar servinin küçük kozalaklarını ceplerimize doldurur, bu fazla can acıtmayan mermileri savaş oyununda karşı tarafa atardık. Asıl oyun yerimiz Ermeni komşumuzun evinin baktığı bostan dediğimiz büyük bir alandı. Bazı günler burada büyükler gerçek futbol topuyla oynar, bize seyretmek düşerdi. Zaten trafiğin olmadığı o yıllarda bütün sokak araları oyun yeriydi. Biz Türkler galiba başka milletlerden daha fazla kır gezilerine meraklıyız. Şimdi düşünüyorum da yürüyerek veya kaç vasıtaya ine bine öyle uzak yerlerde bir kır yemeği için nasıl üşenmezdik? Evde anneannem ve büyük teyzem güzel havalarda hiçbir yere gidemeseler bahçenin önündeki taşlıkta Erzurum işi semaveri yakar kahvaltı ederlerdi. Eve en yakın mesire Ethem bahçesiydi. Bu pastırmacı yokuşunu çıkarken sağ taraftaki boşlukta Halic'i gören bir düzlüktü. Molla Aşkı Camii'nin de hemen alt tarafıydı. Neden Ethem bahçesi denildiğini bilmiyorum. Öyle ağaçlık filan da değildi ama demek ki semtin oturulabilecek bir yeri olmuştu. Vaktiyle güzel bir köşkün bahçesi olduğu, orta yerdeki bozulmuş havuz çukurundan ve onun da ortasındaki mermer sütundan belliydi. Özellikle sıcak yaz geceleri aileler minderlerini, sergilerini alıp burada denizden gelen serin havada ışıl ışıl karşı kıyıları seyrederlerdi. Buradan Halic'in karşı kıyılarını, Çamlıca'yı, Sarayburnu'nu, Fener sırtlarını gösteren panorama İstanbul'un pek az yerinde bulunur. Hıdrellez'de birkaç defa hep beraber kağıthaneye, kehtane diyorduk, gittiğimizi hatırlıyorum. Burası dere kenarında, Ali Bey Deresi olacak, çayırlık, ağaçlık geniş bir meydandı. Kalabalık aile grupları, tüten ocaklar, semaverler, çaydanlıklar, Ali Bey köyünün sütlü mısırı diye kazanlarda kaynatılan yahut kebap yapılan mısırlar, haşlanmış kestaneler, fal bakan çingene kadınlar, bir tarafta oynayan, ayaklarını dereye sokan çocuklarla bir cümbüş yeriydi. Derenin kenarındaki saz denilen uzun, şiş biçiminde sert yapraklardan çingenelerin yaptıkları bir külahı eve kadar başımda taşıdığımı hatırlarım. Eğri kapı dışında otakçılar denilen taraflarda bir dut bağı vardı. Biraz meyilli bir arazi üzerinde yüzlerce dut ağacının altında uygun yerlere kilim sererek oturulur, bahçe sahibinin tepsilerle sattığı dutlar yenirdi. Topkapı dışında da bir üzüm bağı vardı. Burası ötekine göre daha düzenli, etrafı çitle çevrili epey geniş bir alandı. Girilecek kapısı vardı. Öyle yerlere filan değil, özel olarak hazırlanmış üzüm çardakları altındaki masa ve sandalyelere oturulurdu. Yani biraz gazino gibiydi. Hatta bir tarafında ince saz fasıllarının yapıldığı sahnesi de vardı. Burada da hizmetliler gösterdiğiniz üzüm salkımlarını bir tepsiye koyarak ücreti karşılığında masanıza getirirlerdi. Yine sur dışında Edirne Kapı ile Topkapı arasında geniş Bayrampaşa tarlaları uzanırdı. Buralarda pek çok sebzenin yanında özellikle bakla ve marul yetiştirilirdi. İstanbul'un her semtinin kendine özel şöhreti olan yemeği, sebzesi, meyvesi vardır. Bayrampaşa'nın da baklası ve marulu meşhurdu. Yaz mevsiminin pazar günleri burası da tam bir mesire yerine dönerdi. Dolap beygirlerinin veya eşeklerin döndürdüğü makaralı kovalarla kuyulardan çekilen suyla yıkanmış marullar, tabir caizse otlamaya gelen müşterilerin önüne konurdu. Buraları da çingenelerin ezeli mekanıydı. Kemanını, defini, zurnasını, fal taşlarını kapıp gelen çingenelerin elinden kurtulmak da ancak ellerine sıkıştırılacak birkaç kuruş karşılığında sanatlarını icra ettirmekle mümkündü. Bunlar nispeten yakın kırlardı. Bir de boğaza açılmak vardı. O daha uzun hazırlıkları ve belki ilk vapura yetişmek için sabahın erken saatlerinde yola düşmeyi gerektirirdi. Bunlardan Kuzguncuk Korusu'na, Beykoz Çayırı'na, Küçük Su Kasrı'na gidişlerimizde çekilmiş aile fotoğrafları, bir taraftan 60-70 yıl öncesinin bütün canlılığı, bir taraftan da sadece gölgeleri kalmış insanların hüznüyle durmaktalar.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Söz İstanbul'un kırlarından, mesire yerlerinden açılmışken bu konuda bir de Evliya Çelebi'ye kulak verelim mi? Profesör Doktor Ali Berat Alptekin'in Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler isimli kitabının İstanbul'daki bazı mesire yerleri başlıklı kısmında şunlar anlatılıyor. Müneccim Kuyusu mesire yeri. Kuyu Samsunhane yakınındadır. Burası Ali Kuşçu adındaki uzay bilimcisi tarafından yıldızlara bakmak maksadıyla rasat yeri olarak kazılmıştır. Derinliği 105 kulaçtır. Sonra bilginler birbirleriyle görüşerek bu rasat hangi memlekette yapılırsa o şehri veba kuşatır derler. Durumu haber alan padişah Ali Kuşçu'yu rasat işinden vazgeçirir. O dönemde 4. Murat o kuyuyu kapatmak için Müftü Yahya Efendi'ye noktasız eski harflerle 3 kelimelik bir tezkere yazarak şu rasatı yıkalım mı diye sorar. Sonra da Şeyhülislam Yahya Efendi'ye noktasız 3 kelimeyi gönderir. Yahya Efendi bunun bir bilmece olduğunu zannederek bütün bilim adamlarını, müşkül çözenleri toplayarak onlara "Bre gelin kardeşler, padişahımız bir bilmece göndermişler, cevabını beklerler" der. Bir araya gelen 3 kişi bu kelimeyi çeşitli şekillerde okurlar ancak anlam çıkaramazlar. Hepsi o 3 kelimeden ikisini sever saduh, şevir sade, sivrazdı şeklinde, diğerini de sakla mı, takla mı, bakla mı, yakla mı gibi acayip şekillerde heceleyerek bir türlü anlam çıkaramazlar. Herkes şaşırır kalır. Bu sırada zavallı kapıcı da onların bu anlamsız sözlerle perişanlıklarını görünce kapıdan başını uzatarak "Sultanım, şu kelimelere her biriniz sever sadul, sevir sadi, sirazdi deyip duruyorsunuz. Mübarek izniniz olursa padişahın mübarek yazısını bir de ben görsem" der. Müftü Yahya Efendi, "Beterin beteri vardır. Biz çözemedik de sen mi halledeceksin?" deyince Muhit Ahmet Efendi ile Balizade Ahmet Efendi Farsça bir beyit söyleyerek padişahın yazısını kapıcının eline verirler. Nüktedan kapıcı hemen "Şu rasadı yıkalım mı?" buyurmuşlar. "Bilmem bilmece midir?" deyince hemen Yahya Efendi, "Bre kapıcı, Allah senden razı olsun. Biz bu yoklara mı kelimesi noktasız olduğundan yakla mı, bakla mı, takla mı, sakala mı deyip dururuz. Meğer doğrusu yıkalım mıymış. Bre medet, Haseki ağayı çağırın, haber götürsün" diye eline kalem alarak, "Padişahım, o talihsiz müneccim Ali Kuşçu'nun can kuşu uçarak cennete varmıştır. Bu dünyadaki yeri olan rasat kuyusunu yıkıp toprakla doldurunuz" diye fetva verir. Padişah da Kaptan Recep Paşa'ya ferman verip o kuyuyu toprakla doldurtur. Hala etrafı çimenliktir. Sonra Yahya Efendi problemi çözen kapıcıyı Murat Han'ın emriyle muradına erdirerek küçük bir kadılık olan Kütahya'ya tayin ettirdi. Eyüp Mesire Yeri. Kağıthane yolu üzerinde Küplüce Ayazma adıyla denize bakan yüksek tepe üzerinde ağaçlıklı güzel bir yer vardır. Ayazmasının suyu ab-ı hayat gibidir. Ateşli hastalığa yakalanan bir kimse 3 hafta boyunca her sabah bu sudan içerse şifa bulur. Can Kuyusu Mesire Yeri. Eyüp'ün kuzeyindeki mezarlık içinde birkaç ev vardır. Orada eski bir evle bir su kuyusu bulunmaktadır. Birinin herhangi bir malı ve yakını kaybolsa önce abdest alıp kuyunun kenarında 2 rekat namaz kılar, sonra bir Fatiha okuyarak sevabını Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mübarek ruhuna hediye eder. Daha sonra, "Ey sahibi pir, Hazreti Yusuf ve Sıddık aşkına olsun, benim falan akrabam yahut falan evladım yahut kaybolan şu türlü eşyam ne oldu?" diye kuyunun ağzından bağırır. Hemen sorduğu kimse hayatta mı, ölü mü veya kaybolan eşya ise adı ve resmiyle nerede olduğunu veya çalınmış ise kimin çaldığını, denizde ise hangi denizde olduğunu açıktan açığa bildiren ince bir ses duyulur. Bu kuyuya ne sorulursa sorulsun cevap verir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de 5 bilinmeyenden sorulsa kuyu alay eder. Mesela, "Karnımdaki erkek midir, kız mıdır?" diye soran kadın, "Azacık ye" cevabını alır. Hakir, "Bu hali birkaç kere gördüm. Görmeden önce doğruluğuna inanmazdım. Hatta bir kere kuyudan, "Osman dayım hayatta mıdır?" diye sordum. "Aydıncık şehrinde un alıyor, yakında gelir" cevabı çıktı. 3 gün sonra Osman dayım gelince, "Şaban ayının 7. pazar günü neredeydiniz ve ne yapıyordunuz?" diye sordum. Aydıncık şehrinde un alıyordum diye yemin etti. Kuyunun ilginç olan bu sırrını Allah'tan başka kimse bilemez. Kağıthane Mesire yerinin övgüsü. Ben Melek Ahmet Paşa Efendimizle Topçular Sarayı'nda oturmaktayken bir gece kağıthanede yüz binlerce renkli fişeğin göklere atıldığını gördük. Yine binlerce top ve tüfeğin sesini işittik. Sonunda eğlenceden hoşlanan bir dosta şenliklerin sebebini sordum. O vefalı dost dedi ki, "Ey tasa ve gamdan gönlü kararmış zavallı, aklını fikrini bitirmiş avare, niçin gam çölünde mecnun gibi hüzünlüsün? Niçin bu güzel kağıthaneden haberin yok? Osmanlı Devleti kurulduğundan bu yana hiçbir gezinti yerinde kağıthane şenliği gibi bir şenlik olmamıştır. Bu bayram yerini görmeyen adam dünya yüzünde bir şey görmüş sayılmaz." Kısacası kağıthaneyi öyle tasvir edip övdü ki benim gönlüm sanki bir saf su gibi kağıthane tarafına akayazdı. Şu beyitler hatırıma geldi. "Gönül eğlencesi seyru safadır. Safa sür ki bu dünya bi vefadır. Kişi zevk ile oliser ferahnak, hemen zevk eyle, canım olma gamnak." O anda paşanın yanına vararak kağıthaneye gitmek için izin istedim. O da verdi. 40 altın harcayarak iki koyunun dışında yiyecek ve içecek de temin ettikten sonra sevdiğim dostlarımdan 5-6 ağa ile birlikte kağıthane ırmağının kıyısındaki çınar ağacının gölgesine yerleştik. Gece ve gündüz sohbetlere başladık. Sanki her gece ve gündüz Hüseyin Baykara fasılları yaptık. Recep ayının ilk gününden mübarek Ramazan ayının hilali görününceye kadar tam 2 ay süresince bu laleli, çimenli yerde öylesine yeme, içme ve eğlence olmuştur ki bunları dil ile anlatmak, kalem ile yazmak mümkün değildir. İstanbul'un bütün eşraf ve seçkini Miras 7 Hoppa Çelebileri, kağıthane kazasında kurdukları 3000 civarındaki çadırla vadiyi süslediler. Geceleri çadırların tamamını kandil, mum ve yıldıza benzeyen fenerlerle aydınlattılar. Her gece çadırların arkasında hanende, sazende, mutripler, Ahmet kolu, Cevahir kolu, Nazlı kolu, Gariban kolu, Akide kolu, Zümrüt kolu, Postalcı kolu, Paytakoğlu kolu, Haşute kolu, Samurkaş kolu, cenk ve rübab, santur, tanbur, ut ve kanunları ile çeşitli fasıllar yaparak sabahlara kadar öyle hayhuy oluyordu ki sanki deccal ortaya çıkmıştı. Akşamdan sonra gökyüzüne atılan yüz binlerce fişek, belkiler, bahriler, kelebekler, badaloçkalar, delice, kebeşler, horoslar, kule ve diğer fişekler ateşlenince sanki kağıthane semti Nemrut ateşi gibi yanardı. Ayrıca şahi ve darbezen topları ateşlenince akşamdan sabaha kadar gürültüsü ortalığı güm güm inletirdi. Bu çadırlardan başka kağıthane ırmağının iki tarafına kurulan 7-8 bin çadırın dışında ihram ve diğer kulübeler ve gölgelikler kurulurdu. Gören kağıthanede çamaşır askeri oturuyor sanırdı. 2000'den fazla olan çadırda yiyecek ve içeceğin dışında kıymetli eşyalar da vardı. Gündüzleri sayıları 360'tan fazla olan hokkabaz, ateşbaz, sihirbaz, zorbaz, resenbaz, perendebaz, kasebaz, kumarbaz, sinibaz, ayı, maymun, eşek, köpekbaz, kuklabaz, şebbaz, matrakbaz, şimşirbaz, mührebaz, tasbaz ve pehlivanlar toplanıp bilgili insanların huzurunda becerilerini göstererek amaçlarına ulaşmış olurlardı. Dergâh-ı Âli tarafından 4 oda Yeniçeri çorbacısı bu büyük topluluğun emrine verilmiş olup, bazen de Yeniçeri ağası Gürcü Mustafa Ağa gelerek çeşitli tembihlerde bulunarak giderdi. Bazı katılımcılar da kağıthane ırmağında yüzerdi. Bu arifler topluluğu hiçbir tarihte bu kadar kalabalık olmamıştı.
Şehir ve insan.
Şimdi de Samiha Ayverdi'nin İstanbul Geceleri isimli kitabında yer alan Beyoğlu başlıklı yazısını nakledeceğiz. Osmanlı'ya ve İstanbul'a aşık bir mütefekkir olan merhum yazar Samiha Ayverdi'nin Beyoğlu'dan bahsederken öfke dolu ifadeler kullanması, kültürel yapımızın ve sosyal dokumuzun bozulmasında Beyoğlu'nun oynadığı rolden kaynaklanıyor. Bakın Beyoğlu'nu nasıl anlatıyor. İstanbul'un karşısında divan durduğu için şöyle bir göz atmaya değen, fakat efendisinin malını çala çala çift çubuk sahibi olup eski kapısına ihanet eden zorba bir uşak, nankör bir kahya, açık göz bir yanaşma gibi kurnaz Beyoğlu. Kaçak eğlence alemleri kurulan gizli evler misillü, kalbi iştihaların harman olduğu müptezel, yıkıcı, iki yüzlü Beyoğlu. Görünüşün ve gösterişin tam bir maharet ve ustalıkla inkişaf zemini bulduğu şımarık, yapmacıklı, sahte Beyoğlu. Nikahlanması düşünülmeyen keyif kadınları gibi yoldaşlık, haldaşlık, vefa ve dostluk bilmeyen kahpe Beyoğlu. Şahsiyetsizliğin zavallı çehresini riya düzgünleriyle kapatan gülünç Beyoğlu. Ne iftihar edilecek bir mazisi, ne övünülecek bir sıra tarihi olan bu üreme ve türeme koskoca semt, bugün sanki İstanbul şehrini temsil etme selahiyetine malikmiş ve sanki İstanbul'un yüzünü artmak vazifesini başarabilirmiş gibi el birliğiyle süsleniyor, bezeniyor, bahçeler, gazinolar, yollar, abideler, tiyatrolar, kulüpler bu mesuliyeti üzerine almış bir gururla her gün biraz daha çoğalıyor. Özrü kabahatinden aşkın kimselerin gayretiyle de durmadan takıp takıştıran Beyoğlu, yazık ki İstanbul'un ruhuna kundak sokarken kendisine yardım eden kopyacı bir zihniyetin kalkanı arkasında onunla iş ve görüş birliği halinde. İstanbul şehri görülmez, tutulmaz, mesul ve mahkum edilmez bir cereyanın sırtında yavaş yavaş Beyoğlu cihetine göç ederken, bu muhacereti önlemenin çarelerini düşünmek, bu kendi kendinden kaçmanın neticesi üstünde durmak ne yazık ki hatırımızdan geçmiyor. Asırlarca evvel yabancı bir prensin sürgün edildiği bu ıssız dağ başı, şimdi karınca yuvası gibi öyle işlemekte ki göz açmak, rahat bir soluk almak kabil değil. Ne tuhaf, henüz İstanbul'un yangın yerleri bomboş dururken, bir vakitler kırların göbeğine kurulmuş olan Maçka silahhanesinin etrafı ne de çabuk mahalle oldu. Gene bir vakitler talimhane meydanı denen Taksim'in o bomboş göbeği ne de çabuk taş ve tuğla yığını haline geldi. Ayaz paşalar, Mecidiye köyleri hep Beyoğlu semtine yakın olmak psikolojisinin bereketleri değil midir? Acaba çocuk ağzında durmadan şişirilen balon gibi boyuna yayılıp genişleyen bu kof zihniyet gün gelip son bir üfürükle patlayacak mıdır? Yoksa vaktiyle sarayın İstanbul'dan Beşiktaş'a kaçmasıyla attığı yanlış adım hep Beyoğlu putunun etrafını tavaf etmekte kalıp günün birinde abideler, hatıralar, tarih ve mazi diyarı İstanbul'a iltifat etmek basiretini gösteremeyecek midir? Beyoğlu'nun 40 sene evvelki halini yazmaya ne diye özenmeli? O eskiden de bizim değildi, şimdi de öyle. O eskiden de havasını alıp suyunu içtiği bu toprağı küçümserdi, şimdi de öyle. O eskiden de adetleri, zevkleri, görüşleri, görünüşleri, hulasa bir sıra hayat icapları ile bize benzemezdi, şimdi de öyle. O kapitülasyonlarına, bankerlerine, masonlarına, levantenlerine, çeşitli dillerine, barlarına, meyhanelerine, umumhanelerine, bir kelimeyle garp taklitçiliğine yaslanarak İstanbul'a dudak bükerek tepeden bakıyordu. Şimdi de öyle. Yüzlerce seneden beri Beyoğlu çıbanının şeref kabul edilen yarası, ihmallerimiz, gafletlerimiz, anlayışsızlıklarımız kapısından süzülerek ta içimize işledi ve işte buradan İstanbul'un haysiyetine en sitemli hücumlarını hazırlayarak belli başlı siteler halinde imarına bir içtimai kültür ve medeniyet zarureti edası vererek asıl İstanbul şehrinin kalkınma yolunu kolaylık ve ustalıkla kesti. O İstanbul ki asırlar boyunca siyasi, coğrafi ve iktisadi hezimetlerin vebalini ve neticesini sırtında hissetmiş, bu yükün, bu meşakkatin altında zevkine, ahlakına, irfanına silleler yemiş, muhacir akınlarının, bitip tükenmez yangınlarının, gün günden daralan kesesinin, hulasa her geçen zamanla biraz daha kısırlaşan hayat şartlarının yumruğu ortasında sersemlemiş, göçebeleşmiş ve kendininkinden başka bir hayata imrenir olmuştu. Evet, yangınlar, çoğu maziyi silmek, geleceği tuzağa düşürmek, sefalete, öksüzlüğe saltanat bağışlamak kastıyla çıkarılan korkunç yangınlar. Bu gaye için teşkilatlanmış unsurların kül ettiği İstanbullu, bir gün evvel içinde gülüp söylediği bucağından, elde dört ucu düğümlü bohçasıyla ateşlere basa basa canını kurtardı mı, nereyi buldu ise oraya başını soktu ve bu şaşkın kafile gitgide öyle bir cemiyet psikolojisine doğru itildi ki, eğer kesesi izin vermiş olsa bile eski baba ve dede bucaklarının harabelerine yeniden mamureler kurmayı bir gerilik suçu kabul ederek gözünü ve gönlünü üreme ve türeme semtlere dikti. Bu yüzden de işte harap türap olmuş İstanbul'un yangın yerlerinde yıllar, çok uzun yıllar çobanlar sürü gezdirdi, çocuklar uçurtma uçurdu ve yan kesiciler adam soydu. Şimdi ise nüfus kesafeti artan şehirde mesken ihtiyacının mantar gibi fışkırttığı bina taslaklarına, kulübe azmanlarına İstanbul şehri namına bir imar ve kalkınma hareketi değil, bir yüz karası demek lazım. Beyoğlu zihniyeti, yersiz yurtsuz İstanbullunun zaafından, şaşkınlığından, tereddüt ve iman gevşekliğinden istifade etmesini her zaman bildi. Onu ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu. Belki öldürmek asıl gayesiydi ama fail olarak görünmek cibilli kurnazlığının kârı mıydı? Hem yavaş yavaş kan emmekteki zevki zalim bilmez de kim bilirdi? Bunu o bildi fakat Beyoğlu tokmağının altında un ufak olmuş İstanbullunun ruhu bilmedi. Bilmediği için de hasmının zaferine faydalı olacak hiçbir fırsatı ondan esirgemedi. Esasen dostunu düşmanını tanımayacak, tanısa da nefis müdafası yapamayacak kadar mecalsizdi. Ne kültürü, ne sanatı, ne hüneri, ne zevki, ne ananesi, ne de imkanı kalmıştı. Bu ruh çöküntüsünün ortasında düştüğü ağdan nasıl canını kurtarabilirdi? İşte kendi kendinden bu derece uzağa kaçtığı sırada bir medeniyet kıblesi olarak Beyoğlu havasına teveccüh etti. En bayağı köşelerine kadar ona benzemek, ona yaranmak, ondan görünmek, onunla çift olmak için elinden geleni yaptı. Ceddi vezir, babası paşa, kocası nazır olan bir kadın, kendi konak arabasıyla alışverişe çıktığı bu semtin zavallı bir tezgahtarına Mösyö'den başka hitabı layık görmedi. Gene bu hanımefendi, dikişini diktirdiği, çamaşırını işlettiği yabancı bir terzi yamağına, mukaddes bir mahluk saygısı göstermekten haz duydu. Sokakta beraberse onunla iftihar etti. Evinde misafirse onun hoşlandığı şeylere rağbet ve yakınlık göstermeyi borç saydı. Maalesef gene bu hanımefendi, Beyoğlu'nun isyan çıkarmış insan kalabalığı gibi sıkışık, üst üste, havasız, güneşsiz evlerinden çıkan bir tatlı su frengini mürebbiye payesiyle selahiyetlendirip evinin içine soktu, evlatlarını kayıtsız şartsız onun eline bırakmak dalaletini de işledi. O evlatlar ki cemiyetin ve ailenin el birliğiyle tohum saçacağı müsait bir zeminken, o tertemiz tarla yabancı hatta düşman ellerin keyfine terk edildi. 40 sene evvel İstanbul'da mürebbiyelik topsuz tüfeksiz bir imparatorluk demekti. Müreffeh bir Türk ailesinin içine adım atmak demek, orada asla muahize ve itiraza çarpılmadan saltanat sürmekle birdi. Mürebbiyenin hususi odası, hizmetine verilen cariye, kaprislerine körü körüne itaat eden bütün bir ev halkı vardı. Mürebbiye, evin içinde kimsenin anlamadığı bir dille okutup yazdırdığı çocukla ne yapar, ne söyleşir, kimse bilmezdi. Bilinmesi lazım olan bir şey varsa, onun her yaptığının, her işlediğinin aynı hikmet oluşuydu. İşte bu yüzden de çocuk 6 yaşına geldiği halde ezan okunuyor diyeceği yerde imam bağırıyor dedi. Henüz büyük babası konağında cemaatle namaz kıldığı, kendi babası cuma namazlarını kaçırmadığı halde mürebbiyenin şaheseri olan bu körpe insana mukaddesatı bir yüz karasıymış gibi silinmek, bertaraf edilmek zevki aşılandı. Fakat çocuk bu darbeyi sade imanına yemedi. Din, merkezden muhite açılan iç içe halkaların hepsini birden kucakladığı için ilk kastedilen o oldu ise de Milliyeti, ananesi, bağları, hatıraları, hülasa, tekmil kıymetleri teker teker kurşun sıkılan hedefler arasında kolay kolay devrilip gitti. Artık çocuk himaye çağından çıkıp mürebbiye de dört başı mamur zaferinin hazzı ile eve veda edeceği zaman sanki bu zaferin mükafatı olarak o bilgisi, dirayeti ve nezaketi met edilerek bir başka aileye tavsiye ve devredilmek suretiyle önüne yeni ve elverişli bir zemin daha hazırlandı. Böylece de mürebbiye denen canlı tehlike, hamil olduğu mikroba karşı muafiyete sahip bir portör çalımı ile taşıdığı bakterilerden bol bol ve rastgele etrafına dağıttı durdu. Hasılı, elenmemiş, tartılmamış, murakabe ve teftiş edilmemiş bir yabancı cereyanın saçtığı ateş, kol kol, sel sel, her köşeye bir kıvılcım, bir kundak soktu. Ne bulduysa, neye değdiyse, neyi gözüne kestirdiyse yaktı, yıktı, silip süpürdü. Bir zamanlar Fatih'in gemileri sırtını ürperterek geçen Beyoğlu, kudret zamanlarımızda yabancılığının zararlarını önlemeye tenezzül etmediğimiz bu semt, ocakta unutulmuş bir kıvılcım gibi gün olup bacayı da, saçakları da sardı ve akıbet bir cehennem olarak karşımıza çıktı ise, kabahati ateşte değil, onu ihmal eden de aramak, İnsafın icaplarından sayılmaz mı? Zaten insanoğlu musibet ve felaketlerinin mesuliyeti muhasebesini yaparken dış görünüşlerin ve hadiselerin kendi istidat ve fiillerini suretleştiren bir ayna olduğunu kabul edebilse muhakeme ve tedbirde isabeti ne kadar ileri götürmüş olur.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.